Tarih FM'e hoş geldiniz. Geçmişe mazi derlerin bu bölümünde Osmanlı kültürü ve medeniyeti hakkında konuşacağız. İsterseniz öncelikle devlet yönetim mekanizması hakkında konuşalım. Yönetim mekanizmasında merkezi otoriteyi sağlamak için eskiden beri gelen devlet, hükümdar ve ailesine aittir anlayışı öncelikle değiştirilmeye çalışılıyor. 1. Murat döneminde devlet, hükümdar ve oğullarına aittir denilerek kat kavgalarını azaltmaya çalışıyorlar. Yükselme döneminde Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Kanunname-i Âl Osman ile devletin devamı için padişahlar kardeşlerini öldürebilir hükmü getiriliyor. Bu durum devlette merkezi otorite ve mutlak anlayışın yükseltilmesi amacını taşıyor. Aslında amaç taht kavgalarını olabildiğince engellemeye çalışmak. Yavuz Sultan Selim'in 16. yüzyılda yaptığı bir değişiklik var. Bu değişiklik Mısır seferiyle padişahların halifelik unvanını da üstlerine almalarıyla ilgili bir değişiklik. Padişahların aynı zamanda halife olmaları devletin mutlaki yapısını arttırdığı gibi teokratik yapısında yani dini yönetimin ön plana çıktığı bir yapının da arttığı anlamına geliyor. 17. yüzyılda yani 1600'lü yıllarda 1. Ahmet döneminde yapılan bir değişiklik daha var. Hükümdarlıkta ekber ve erşet sistemini getiriyor 1. Ahmet. Buna göre hanedanın en yaşlısı ve en tecrübelisi hükümdar olacaktı. Şimdi bu durum tat kavgalarını olabildiğince engellemiş ama yetenekli kişilerin padişah olması önünde bir engel daha oluşturmuş. Sonrasında Orhan Bey ile başlayan şehzadelerin Lala yani eğitmen kontrolünde sancağa çıkmaları uygulaması Fatih Sultan Mehmet ile gelenek haline getiriliyor. Yani padişahlar bir yerde eğitim görüyorlar, oldukça tecrübeli bir şekilde yönetimin başına geçiyorlar. 17. yüzyılda 1. Ahmet'in yaptığı o ekber ve erşet yani en yaşlı ve en tecrübelinin getirdiği sistemle beraber padişahların sancağa çıkmaları yasaklanıyor. Aslında bu merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek, şehzadelerin isyan etmesini engellemek için yapılan bir düzenleme. Şehzadeler sancağa çıkmayacaklar, ne olacak? Kafes usulü getirilecek 1. Ahmet döneminde yine. Bu getirilen kafes usulü padişahların deneyimsiz olmalarına sebep oluyor. Deneyimsiz olarak başa geçmelerine sebep oluyor. Merkezi otoriteyi sağlamak için yapılan çalışmalardan sonra merkez teşkilatına bakalım isterseniz. Merkez teşkilatında da devletin yönetim organı olan Divan-ı Hümayun'la başlayalım. Bu Divan-ı Hümayun günümüzün Bakanlar Kurulu ile benzerlik gösteriyor. Divan-ı Hümayun'un temeli Orhan Bey döneminde Anadolu Selçuklularından örnek alınarak atılıyor. Ama son şekli Fatih Sultan Mehmet zamanında veriliyor. Orhan Bey zamanına kadar ne yapılıyordu? Yönetimle ilgili konular aşiret beyleri ve gaziler tarafından konuşuluyor, tartışılıyor ve karar alınıyordu. İmparatorluğun kuruluş dönemlerinde divan padişah başkanlığında toplanıyordu ve karar alma mekanizması olarak çalışıyordu. Fatih Sultan Mehmet dönemine gelindiğinde ise divan üyeleri rahat konuşabilsinler, kararlar hakkında rahat tartışabilsinler diye padişahların divan toplantılarını kafes denilen bölümden dinlemeleri sistemine geçiriyor. Yani padişahlar divan toplantılarına katılmıyorlar. Peki padişah divan toplantısına katılmıyorsa divan toplantısının başkanı olarak sadrazam ön plana çıkıyor. Yani divan başkanı olarak bu saatten sonra sadrazamı görüyoruz. Bu durum sadrazamın, sadrazamların önem kazanmasına ve siyasi anlamda güçlü olmalarını ortam hazırlıyor. Velhasılı kelam, yükselme döneminin başlarına kadar karar alma organı olarak çalışan Divan-ı Hümayun, artık Fatih Sultan Mehmet dönemi ve sonrasında danışma organı olarak çalışmaya başlıyor. İlerleyen dönemde 2. Mahmud zamanına gelindiğinde Divan-ı Hümayun kaldırılıyor, yerine nazırlıklar yani günümüzün bakanlıkları kuruluyor. Peki Divan-ı Hümayun'un üyeleri kimlerdi? Onlara biraz bakalım. Öncelikle padişahtan sonra gelen ikinci kişi Vezir-i Azam yani Sadrazam. Sadrazamlar padişahın mutlak vekili, ondan sonra gelen en yetkili kişi ve en yüksek rütbeli memur olarak varlığını sürdürmüşler. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren divan başkanlığını da yürütmeye başlıyorlar. Çoğu sadrazamın padişah adına karar aldığını ve ülkeyi yönettiğini de söylüyoruz. Sadrazamın çok önemli bir işi varsa onun yerine bakan kişi Sadaret Kaymakamı dediğimiz İçişleri Bakanı rolündeki kişi. Sadrazam padişah olmadığında orduya komuta ediyor, bütün tayin ve terfilerden sorumlu oluyor. Günümüzün devlet bakanları gibi olan kişilerine ise vezirler diyoruz. Kubbe altı vezirleri dediğimiz vezirler daha çok askeri ve siyasi işlerden sorumlu olan kişiler. Sonrasında 1. Mahmut döneminde makamı oluşturulan kaz askerlik yani kadı askerlik geliyor. 1. Murat döneminde makamları oluşturulmuş ama Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu ve Rumeli kaz askeri olarak olarak ikiye ayrılmış sınırların genişlemesiyle beraber. Kaz askerler Divan-ı Hümayun'da büyük askeri davalara bakmakla görevliler. Adalet, eğitim, kültür işlerine ayrıca diyanet işlerine bakmakla beraber kadı ve müderrislerin yani medrese hocalarının atanmalarında ve görevden alınmalarında da son derece yetkililer. Ama İstanbul, Bursa, Edirne gibi büyük yerlerin kadılarını atamak sadrazamın işi. Devlet yönetiminde maliye işlerinden sorumlu kişiye de defterdar diyoruz. Defterdarlık makamı Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli ve Anadolu olmak üzere ikiye çıkartılmış. 16. yüzyılda ise 3 defterdar yani Maliye Bakanı tarafından devlet yönetilmiş. Yine sayısının 3'e çıkartılmasını sınırların genişlemesiyle açıklıyoruz. Rumeli defterdarı bütün mali işlerden sorumlu kişidir. Osmanlı Devleti'nde Rumeli yani fetih yönü her zaman en önemli bölgedir. Divandan çıkan belgelere, padişahın adının yazıldığı fermanlara, beratlara, namelere, padişahın imzasını atan kişiye de yani padişahın tuğrasını basan kişiye nişancı diyoruz. Nişancının yaptığı belgeyle yani tuğrayla belgeler resmi hale dönüşüyor. Katiplerin yani yazıcıların reislerine de Reisül Kütab adı veriliyor. 17. yüzyıla kadar nişancıya bağlı olarak çalışan Reisül Kütab 17. yüzyıldan sonra önemi artıyor ve dış işlerinden sorumlu kişi olarak görev yapmaya başlıyor. Daha önceki bölümlerde de Osmanlı Devleti'nin özellikle 18. yüzyıl itibariyle Avrupa'nın gerisinde kaldığını anladığını ve Avrupa'yı örnek almaya çalıştığını anlatmıştı. Bu örnek alma çalışmalarında Avrupa ile ilişkilerin sağlanması bakımından Reisül Kütab'ın çok büyük rolü var. Denizlerdeki bütün işlerden sorumlu olan donanmanın başkomutanı olan kişi kaptanı Derya. Dolayısıyla divanda her gün bulunmak zorunda değil. Divan toplantısı olduğunda geliyor toplantıya katılıyor sonra görevine yani donanmanın başına gidiyor. İstanbul'un güvenliğinden yani başkentin güvenliğinden sorumlu olan kişi Yeniçeri Ağası. Yeniçeri Ağası dolayısıyla Divan-ı Hümayun'un sürekli üyesi olarak devam etmiyor. İhtiyaç olduğunda divana katılıyor. İstanbul'un güvenliğiyle ilgili bir ihtiyaç olduğunda, devlete karşı bir tehdit olduğunda divan toplantısına katılıyor. Yine Divan-ı Hümayun'un doğal üyesi olmayan, müftülük görevini yapan Şeyhülislam. Bu kişi divandaki işlerin dine uygun olup olmadığını denetliyor. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar rütbe ve makam olarak kaz askerden sonra geliyordu bu kişi. Yavuz Sultan Selim döneminde halifeliğin alınmasıyla beraber önemi daha da arttı. Kanuni Sultan Süleyman dönemine geldiğimizde ise Şeyhülislam'ın neredeyse sadrazam ile eşit yetkilere sahip olduğunu görüyoruz. Daha önceki dönemlerde ilmiye teşkilatı içerisinde sayılıyorken Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra bu kişileri padişah atamaya başlamış. Bu durum ne anlama gelir? Şeyhülislam'ın etkinliğinin oldukça arttığı anlamına gelir. 17. yüzyıla geldiğimizde divanın devlet yönetimindeki etkinliğinin azaldığını görüyoruz. Hatta 2. Osman yani Genç Osman ve 1. Mahmut dönemlerinde divan toplantıları bile kaldırılıyor. Devlet işleri sadrazamın konağında görüşülmeye başlıyor. 18. yüzyıla geldiğinizde Avrupa ile diplomatik ilişkiler bu dönemde iyice artmaya başlıyor. Dolayısıyla Divan-ı Hümayun'da biraz önce söylemiştim kalemiye sınıfı önem kazanmaya başlıyor. Çünkü Avrupa ile sürekli yazışma halindesiniz, sürekli görüşme halindesiniz. Nihayet 2. Mahmut dönemine geldiğinizde yani 19. yüzyıla geldiğinizde divan kaldırılıyor, yerine nazırlıklar yani devlet bakanlıkları kuruluyor. Yönetim teşkilatından sonra biraz da askeri teşkilata bakalım isterseniz. Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu Yaya ve Müsellem adıyla Orhan Bey döneminde kuruluyor. Sonrasında Kapıkule Ocağı'nın kurulmasını, tımar sisteminin temellerinin atılmasını 1. Murat döneminde görüyoruz. Kapıkule Ocakları başlangıçta pençik adı verilen yani ele geçirilen esirlerden oluşturulan daha sonrasında devşirme sistemiyle asker yetiştirilen ordu. Bu kapıkulları teşkilatı devletin sürekli ordusu olarak karşımıza çıkmış. Bu teşkilat 3 aylık maaşları olan ulufeyle ve her padişah değişikliğinde neredeyse dağıtılan bahşişlerle yani cülüslerle geçiniyor. Yani devletin sürekli ordusu ve maaşlı ordusu kapıkule ordusu. Kapıkullarının piyadeleri arasında Acemi Olanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Top Arabacılar Ocağı, Humbaracılar Ocağı ve Lağımcı dediğimiz ocak bulunuyor. Süvarileri arasında ise sipahtarlar, silahtarlar, sağ ulufeciler, sol ulufeciler, sağ garipler, sol garipler yer alıyor. Kapıkulu ocakları devletin merkez ordusunu oluşturuyor demiştim. Bunların dışında da eyalet askerleri bulunuyor. Eyalet askerleri arasında da akıncılar, azaplar, yayalar, müsellemler, yörükler, sakalar, derventler ve bağlı hükümetlerin gönderdikleri askerler bulunuyor. Teşkilatın diğer kısmı da deniz ordusu olarak oluşturulmuş. Şimdi daha ayrıntılı anlatacak olursam, piyadeler arasında acemi olanlar bulunuyor demiştim. Bunlar 1. Murat döneminde kurulmuşlar. Kapıkullarının ilk askeri eğitimlerinin yapıldığı yer burası, acemi olanlar ocağı. Daha sonra burada mezun olunduğunda, zaman dolduğunda askerler ya Enderun'a gidiyorlar ya da Yeniçeri ocağına geçiyorlar. Yeniçeri grubu da 1. Murat döneminde yine oluşturulmuş. Bunlar savaşta merkezde bulunan kişiler. Cebeci dediklerimiz silahları yapan, silahları tamir eden kişiler, topçu ocakları, top dökümüyle ilgilenenler, top mermisinin yapımında kullandıkları kişiler, humbaracılar, el bombası hazırlayan kişiler, sonrasında da lağımcılar, yani kuşatmada tünel kazan grup, bu kazılan tünellere fitil döşeyen grup. Dolayısıyla surların yıkılmasında en etkili olan gruplar bunlar. Yeniçerilerin süvarileri, yani atlı grupları 6 bölükten oluştuğu için 6 bölük halkı denmiş bunlara. Savaşta padişahın çadırını koruyanlara sipah ve silahtarlar deniyor. Saltanat sancaklarını koruyan kişilere de sağ ve sol ulufeciler deniyor. Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi koruyanlara ise sağ ve sol garipler deniyor. Eyalet askerlerine baktığımızda eyalet askerlerinin en kalabalık grubu tımarlı sipahiler. Tımarlı sipahilerin tamamı Türklerden oluşuyor. Dirlik, yani toprak sahipleri, toprak gelirleriyle geçimlerini sağlıyorlar ve cebeliyü dediğimiz, yani atlı asker besliyorlar. Bu askerlerin zaman içerisinde önemleri azalıyor. Niye? Dirlikler, yani topraklar hak edilen kişilere verilmediği için. Niye? Fetihler azaldığı için. Yani topraklar genişlemediği için, genişleyemediği için. 17. yüzyıldan sonra isyanlardan bahsetmiştim. Bu isyanlar sebebiyle üretim faaliyetlerinin durduğu için. Bir de devletin nakit ihtiyacı artınca çoğu toprağı iltizam dediğimiz şekilde kiralayarak verdiği için. Bunların dışında eyalet ordusunda akıncılar dediğimiz grup var. Bunlar ne yapıyorlar? Sınır boylarındaki Türklerden oluşuyor bu grup. Özellikle atlı kuvvetler bunlar. Bu akıncı cengaverler akınlar düzenliyorlar, keşif yapıyorlar, geçimlerini de ganimetle sağlıyorlar. Yani bunlar devletin maaşlı ordusu değil. Bir de askeri gruplar içerisinde donanmaya bakacak olursak, öncelikle Orhan Bey zamanında Karamürsel'de bir tersanenin kurulması. Sonrasında Karesoğullarının, Sarıhanoğullarının, Menteşeoğullarının, Aydınoğullarının alınması ve özellikle Edincik üssünün alınmasıyla denizcilik faaliyetleri gelişiyor. Beyliklere ait deniz gücü Osmanlı donanmasının çekirdeğini oluşturmuş oluyor. İlk büyük Osmanlı tersanesi de Yıldırım Beyazıt zamanında Gelibolu'da kuruluyor. Bu arada Osmanlı Devleti'nin en büyük tersanesinin de Haliç Tersanesi olduğunu söyleyelim. Donanma ilk büyük gelişmesini Fatih devrinde gösteriyor. Ne yapıyor? Karadeniz ve Ege'de üsler bu dönemde kuruluyor. Ama donanma teşkilatı en parlak devrini 16. yüzyılda, yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz'in Türk Gölü haline gelmesiyle yaşıyor. Ama ve lakin Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra donanmaya gereken önem verilmiyor. Osmanlı Devleti'nde donanma komutanlarına Kaptanı Derya, deniz askerlerine de Levent adı verildiğini unutmadan Osmanlı'da hukuk konusuyla devam edelim. İlk Osmanlı Kanunnamesi'nin Fatih Sultan Mehmet tarafından Kanunname-i Ali Osman adıyla yapıldığını bölüm başında söylemiştim. Ama Osmanlı tarihindeki en meşhur kanunname Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan kanunnameler. Osmanlı'da mahkeme hakimlerine kadı adı veriliyordu. Bu kadılar karar veremezlerse müftülerden fetva alıyorlardı. Mahkemelerin verdiği kararı kabul etmeyenler de en üst mahkeme olan Divan-ı Hümayun'a başvuruyordu. Divan-ı Hümayun'a başvurduktan sonra Divan'ın aldığı kararlar artık değiştirilemiyordu. Yani son karar olarak kabul ediliyordu. Kadıların yardımcılarına da kadı naipleri deniyor. Sonrasında 19. yüzyılda bazı değişmeler yaşanacak. Hukuk alanında da her alanda olduğu gibi neredeyse Avrupa'nın örnek alındığını görüyoruz. Ticaret ve temyiz mahkemelerinin 19. yüzyıl civarıyla kurulduğunu görüyoruz. Ceza kanununun 1840 tarihinde ilan edildiğini, ticaret kanununun 1850 tarihinde yayınlandığını, deniz ticaret kanununun kanunsa 1868 tarihinde yayımlandığını söyleyelim. Yine yeni çıkan kanunları bildiren Düstur adı verilen dergiler yayınlanıyor. Sonrasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet oluşturulmuş ve Mecelle adını verdikleri İslam hukukuna dayalı medeni kanun yapılmış. Mahkemelerin yapısına baktığımızda ise şer'i mahkemeler en başta yer alıyor. Burada İslam hukuku uygulanıyor. Bu mahkemelere kadılar bakıyorlar. Özellikle Müslümanların davalarına bakan mahkemeler bunlar. Sonrasında azınlık mahkemeleri var. Her azınlığın kendine bağlı bulunduğu kilisede bu azınlık mahkemesi toplanıyor. Bu azınlık mahkemeleri azınlıkların evlenme, boşanma gibi davalarına bakıyorlar. Avrupalı devletler tarafından kapitülasyonlardan faydalanılarak açılan mahkemelere de konsolosluk mahkemeleri denmiş. Bu konsolosluk mahkemeleri Avrupalıların Osmanlı'da yaşayan vatandaşlarının davalarına bakıyorlar. 19. yüzyıla geldiğinizde Müslüman ve gayrimüslimlerin davalarına bakan Nizamiye mahkemeleri kuruluyor. Bu mahkemelerin kurulmasıyla şer'iye mahkemelerinin yükünün de hafiflediğini söyleyebiliriz. Yalnız hukuk alanında ikilik oluştuğunu açık seçik söyleyelim. Bu Nizamiye mahkemelerinde hakimler ihtiyaç duydukları için mecelle hazırlanmış. Ahmet Cevdet Paşa önderliğindeki kurul tarafından. Osmanlı hukuk yapısından hemen sonra isterseniz Osmanlı toplumuna biraz göz atalım. Toplum yapısı yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılmış. Askeriler yani yönetenler dediğimiz grup vergiden muaf olan grup. Bu grup seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere üçe ayrılmış. Ümera dediğimiz seyfiye sınıfı yönetim görevini üstlenen sınıf. Bunların arasında vezirler, beyler beyleri, sancak beyleri gibi gruplar yer alıyor. Sonrasında ümera dediğimiz ilmiye sınıfı geliyor. Bu ilmiye sınıfı eğitim, adalet ve fetva görevlerini üstleniyor ve bunlar medreseden yetişiyorlar. İlmiye sınıfının içinde de kaz askerleri, şeyhülislamları, müderrisleri, kadıları sayabiliriz. Devletin yazışma işlerini, maliye işlerini, dış işlerini üstlenen gruba da kalemiye sınıfı diyoruz. Kalemiye sınıfı içinde de defterdarları, nişancıları, reisül küttapları, divan katiplerini sayabiliriz. Yönetilen gruba da reaya ismi verilmiş yani halk. Bunlar kendi içlerinde dini inançlarına göre sınıflamaya ayrılmışlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda ırk ayrımı esas alınmamış, daha çok din ayrımı esaslı bir yapı mevcut. Yani toplum Müslümanlar ve zımmiler yani gayrimüslimler olarak ikiye ayrılmıştır diyebiliriz. Osmanlı toplum yapısından hemen sonra toprak sistemine geçelim. Osmanlı toprak sisteminde de iki tip arazi olduğu görülüyor. Birincisi mülk arazi, ikincisi miri arazi dediğimiz arazi şekli. Mülk arazi adından da anlaşılacağı üzere mülkiyeti şahıslara ait olan araziler, topraklar. Bu mülk araziler, bu mülk topraklar alınabilir, satılabilir, miras bırakılabilir derecedeydi. Bu mülk araziler içinde Müslümanlara ait olan topraklara öşürler, gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara ait topraklara da haraç deniliyordu. Mülkiyeti devlete ait olan topraklara ise miri arazi ismi veriliyor. Bu miri araziler ekilip biçilmesi ve işlenmesi amacıyla kişilere bırakılıyor ve bunlar miras bırakılamıyor. Sonuçta devlete ait. Devlet belli bir süre için size vermiş bu araziyi. Miri arazi çeşitlerinde ekilip biçilemeyen, ıssız ve boş arazilerden oluşan araziye ölü arazi ismi verilmiş. Medrese gibi okulların ve din kurumlarının gelir ve giderlerini karşılayan arazilere ise vakıf arazi ismi verilmiş. Padişahın, eşinin, annelerinin ve kızlarının giderleri için ayrılan araziye ise paşmaklık ismi verilmiş. Üstün hizmet gösteren devlet memurlarına bırakılan arazilere ise malikane ismi verilmiş. Gelirleri doğrudan devlet hazinesine giden ve iltizam sistemiyle mültezimlere verilen arazilere ise mukata arazi denmiş. Sınır boylarında güvenliği sağlayan Türkmenlere verilen arazi ise yurtluk arazi. Gelirleri tersane giderleri için, kale muhafızlarının maaşlarını ödemek için ayrılan arazilere ise ocaklık arazi ismi verilmiş. Halkın ortak kullanımına bırakılan yol, sebil, göl gibi arazilerin olduğu arazilere de metruk arazi denmiş. Maaş karşılığında devlet görevlerine bırakılan arazilere ise dirlik arazi deniyor. Devlet görevlileri kendilerine ayrılan kısmın dışında kalan maaş ile cebelü asker yani atlı asker yetiştirmek zorunda kalıyorlar. Osmanlı Devleti dirlik arazilerini has, zahmet ve tımar olmak üzere üçe ayırmış. Geliri 100 bin akçenin üzerinde olan topraklara has arazi denmiş. Bunlar padişah ailesine, divan üyelerine, eyalet beylerine verilen araziler. Orta dereceli devlet memurları memurlarına, subaşılarına, kadılara verilen arazilere ise zehamet arazi denmiş. Bunların geliri 100 bin ile 20 bin arası olan araziler. Geliri en az 20 bin ile 3 bin akçe arası olan arazilere de tımar arazi denmiş. Bu tımar araziler savaşta başarı gösteren askerlere veriliyor. Bu savaşta başarı gösteren askerlere verilen arazi Eşkinci Tımarı ismiyle anılıyor. Eşkinci Tımarı'ndan sonra Mustahfaz dediğimiz tımar var. Bu da geliri cami, imam ve hatiplere verilen topraklar. Mustahfaz Tımarı. Saraydaki düşük dereceli memurlara verilen topraklara da hizmet tımarı ismi verilmiş. Osmanlı toprak yapısından sonra vergi sistemini de anlatarak yavaş yavaş bölümümüze son verelim. Osmanlı İmparatorluğu vergide de şer'i ve örfi vergiler olmak üzere ikiye ayrılmış bir sistem benimsemiş. Şer'i vergiler yani dini vergiler öşür, haraç ve cizye olmak üzere kısımlardan oluşuyor. Öşür ya da ilerideki ismi aşar Müslümanlardan alınan ve ürünün onda birinin alındığı vergi. Gayrimüslimlerden alınan toprak ve ürün vergisine ise haraç vergisi denmiş. Öşür ve haracın dışında yine dini vergiler arasında yer alan cizye vergisi var. Bu cizye de gayrimüslim erkeklerden alınan askerlik vergisi. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimler askerlik görevi yapmıyorlardı. Şer'i vergilerin dışında örfi yani geleneksel olarak alınan vergiler var. Bunlar sipahilerin topladığı ve hayvan vergisi ismiyle anılan ağnam vergisi. Olağanüstü halde toplanan ne gibi? Deprem gibi, savaş gibi durumlarda toplanan vergiye avarız vergisi diyoruz. Müslümanların evli olanlarından alınan vergi bennak vergisi. Resmi bennak. Devletin Müslüman bekarlardan aldığı vergi ise mücerret vergisi. Bunun dışında pazarlardan alınan vergi baç resmi, gayrimüslim erkeklerden alınan vergi ispenç dediğimiz ispenç resmi, köylülerin toprağından alınan vergi çift resmi. Osmanlı İmparatorluğu'nda köylüler 3 yıl boyunca arazilerini ekmezlerse ellerindeki toprak alınıyor. 1 yıl boyunca ekmezlerse çift bozan dediğimiz vergiyi veriyorlar devlete. Sınırlarda yaşayanların güvenliklerini sağlayan, kale giderlerini karşılayan vergi derbent resmi dediğimiz vergi. Değirmenlerden alınan toplanan vergi resmi asiyap, düğün vergisi olarak evlenenlerden alınan vergi ise resmi arus vergisi. Son olarak da savaşlarda ele geçirilen ganimetlerin 5'te 1'inin hazineye ayrılması ile oluşan vergiye de humsu şer'iye ismi verilmiş. Bu podcast'imizin de sonuna geldik. Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür ve medeniyeti hakkında konuşmaya çalıştık. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihefemek@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Geçmişe mazgiderler, geleceğe bak. Kader oyun ettiyse sakın üzülme. Geçmişe mazi derler, geleceğe.